Ayrım 7. İş işten geçti. Jean-Paul Sartre. Sayfa 73. Küçük sokak ve meydan. Pierre'in yaşlı kadınla ilk görüşmesini yaptıktan sonra ihtiyar adama rastlamış olduğu sokak. Sokağın ucunda ölülerle dirilerin karşılaştıkları küçük meydan görülmekte. İhtiyar kapının yanındaki taş levhanın üzerine oturmuş, müşteri bekliyor. Hemen yanı başında 40 yaşlarında bir işçi bir basamağın yanına çömelmiş. Pierre ile Yves yaşlı kadının yanından çıktılar, birkaç adım yürüdüler. Onları arkadan gören ihtiyar kendilerini tanıyamadı. Yerinden kalktı ve tatlı bir nezaketle "Aramıza hoş geldiniz." dedi. Adam eğilirken Pierre ile Yves başlarını çevirip baktılar. İhtiyar eski arkadaşlarını tanımanın verdiği hayretle eğilmesini yarıda bırakarak haykırdı. "Ne, siz misiniz? Bir şikayetiniz mi var? Sizden ne istemiş olduğumu hatırlarsınız. Dünyada hiç kimse yeryüzüne dönmese bile biz döneriz." Bu sözü söylerken Yves'in kolunu tuttu. Arkalarındaki işçi başını kaldırdı, yeniden kalktı, ilgi ve umut dolu gözlerle onlara yaklaştı. İhtiyar sordu, "Bu özel bir lütuf mudur?" Yves, "140. madde" diye anlattı. "Biz birbirimiz için yaratılmışız. Sizi tüm kalbimle kutlarım. Sizin mihmandarınız olmak istiyordum. Ama şimdi artık..." Sonra anlamlı bir şekilde güldü. "Bana ihtiyacınız kalmayacak madam." Hallerinden memnun olan Pierre ile Yves ona elle nazikçe bir hoşça kalın işareti yaptılar. Sonra döndüler ve işçiyle karşılaştılar. İşçi büyük bir umutla fakat çekinerek onlardan sordu. "Affedersiniz efendim, söylediğiniz doğru mu? Sahiden geri dönüyor musunuz?" Pierre, "Tabii," diye cevap verdi. "Neden sordunuz? Sizden bir ricam vardı da." "Söyle." "Mesele şu, ben öleli 18 ay oldu. Karım bir sevgili buldu ama bana vız gelir. Ancak küçük kızımı düşünüyorum. Kızım 8 yaşında, adam ondan hoşlanmıyor. Eğer onu alıp başka bir kapıya verebilirseniz..." Yves sordu, "Dövüyor mu kızı?" "Hem de her gün. Ben de bunu her gün gözümle görüyorum. Fakat engel olmak elimden gelmiyor. Karım da ses çıkarmıyor. Çünkü adama aşık. Anladınız mı?" Pierre işçinin dostça omuzuna dokundu. "Çocuğunuzla ilgileneceğiz." "Sahi mi? İlgilenecek misiniz?" Yves de onayladı. "Söz veriyoruz. Eviniz nerede?" "Stanisla sokak No. 13. Adım Astruç. Unutmaz mısınız?" Pierre, "Söz," diye tekrarladı. "Ben de oraya pek yakın oturuyorum. Şimdi artık bizi bırak dostum." Pek heyecanlanan işçi sendeleyerek gerilemeye başladı. "Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Şansınız açık olsun." Birkaç adım uzaklaştıktan sonra döndü. Yves ile Pierre'e bir kez daha gıpta ve umut dolu gözlerle baktı. Pierre kollarıyla arkadaşını sardı. İkisi de pek sevinçliydi. "İsminiz ne?" "Yves." "Sizin?" "Pierre." Sonra kadının yanağına doğru eğilerek onu öptü. Ansızın ışıklar sönüverdi. Artık Yves ile Pierre tamamen kaybolan iki gölgeden ibaretti. Sokağın ortasında işçiden başka kimse kalmamıştı. İşçi kasketini sallıyor, bütün gücüyle bağırıyordu. "Şansınız açık olsun, şansınız açık olsun." Banliyö yolu. Banliyö yolu üzerinde Pierre'in bisikletinin tekerleği ağır ağır dönmesine devam ediyor. Etrafını işçilerin sardığı Pierre serilmiş yerde yatıyor. Birdenbire kımıldandı, başını kaldırdı. Milis şefi bağırdı. "Çekilin yoldan." Bu emir Pierre'in uyuşukluğunu giderdi. Bir işçinin "Kahrolsun milis!" diye bağırması kulağına geldi. "Size yolu açmanızı son defa ihtar ediyorum!" diye bağıran şeflerinin işareti üzerine kıtanın baş tarafındaki iki milis makineli tüfeklerini kaldırdılar. Pierre derhal tehlikeyi anlayarak yerinden kalktı, arkadaşlarını uyardı. "Bana bakın, budalalık yok!" Birkaç kişi Pierre'in etrafına üşüşerek onu tuttular. Ötekiler ellerinde tuğla parçaları, kazmalar olduğu halde yine milislerin karşısında duruyorlardı. Pierre öfkeyle ısrar etti. "Yolu açın, görüyorsunuz ateş edecekler." Kararsız duran işçiler yolu açtılar. Tuğlalar yere düştü, tüfekler indi. Bir işçi Pierre'in bisikletini yerden kaldırdı. O sırada milis şefi adamlarına dönerek emir verdi. "İleri marş!" Kıta ayak seslerinin gittikçe uzaklaşan ağır ritmiyle geçip gitti. Yves'in odası. Yves'in odasında André kürkten yorganı karısının üzerine örtüyordu. André yavaşça doğruldu. Yüzünde iyi bir kocanın ustalıkla taklit edilen ifadesi vardı. Bu ifade birden değişiverdi, benzi sarardı ve gözü yatağın baş kısmına dikildi. Eve hafifçe kımıldanmıştı. Sonra gözünü açıp büyülenmiş gibi kendisini seyretmekte olan kocasının yüzüne baktı. Karyolanın önüne diz çökmüş ve başını yorganın altına sokmuş olan Lüset, Eve'in elini tutmuş, hıçkırarak ağlıyordu. Eve Lüset'e şöyle bir bakmakla yetindi, sonra gözünü kocasına çevirdi. Dudaklarında, ''Gördün mü, ölmedim.'' demek isteyen korkunç bir gülümseme belirmişti. Banlio yolu. Pierre yolun kenarında Pola'ya dayanmış ayakta duruyordu. Birkaç işçi etrafını aldı. Ayak sesleri gittikçe azalan milislerin uzaklaşmasını seyrediyorlardı. Nihayet içi rahatlayan Polo derin bir nefes alarak Pierre'e döndü. ''Yüreğimi oynattın be koca herif, seni temizlediler sanmıştım.'' Bütün orada bulunanlar şaşkınlıktan çok bir tür huzursuzluk içindeydiler. Bu huzursuzluk hem atlattıkları tehlikeden hem de Pierre'in bu kadar çabuk dirilmesinden ileri geliyordu. Pierre ceketinin kolunda omuzu hizasında açılan deliği gösterdi. ''Gidiyorduk az kalsın.'' dedi. ''Silah patlayınca yerimden fırlamışım. Fena yuvarlandım.'' Gülümsedi. Yüzünde arkadaşlarının huzursuzluğunu arttıran şüpheci bir tür memnuniyet ifadesi göze çarpıyordu. Polo başını salladı. ''Vallahi dedim ki yani.'' Pierre, ''Ben de.'' diye sözünü kesti. İşçilerden biri sordu. ''Sana yardım edelim mi?'' ''Hayır, istemem, iyiyim.'' Pierre birkaç adım attı. Polo da peşinden yürüdü. Etrafındaki son işçiler de dağıldılar. Yalnız bisikleti almış olan işçi gitmedi. Pierre ona doğru yürüdü. Polo ise milislerin bulunduğu tarafa doğru kin dolu gözlerle baktı ve acı acı söylendi. ''Şu edepsizler yarın böylece kas atamayacaklar.'' Pierre yolun ortasında durdu ve yere bakındı. Dalgın dalgın cevap verdi. ''Yarın mı? Yok canım.'' Polo hayretle sordu. ''Ne dedin?'' Pierre yerde kalmış olan bir tuğla parçasını eğilip özenle aldı. Aynı zamanda şu cevabı verdi. ''Sen karışma.'' Tuğlayı eliyle tartıyor, bir elinden öbür eline atıyor ve gülümseyerek söyleniyordu. ''Bu tuğla hem ağır hem insanın elini sıyırıyor.'' Polo ile öteki işçi endişeli gözlerle birbirlerine baktılar. Pierre etrafını saran dekoru dikkatle inceledi ve yüzü şenlendi. Ötede kırılmış bir tek camı bulunan eski ve yıkık dökük bir kulübe gözüne ilişmişti. Elindeki tuğla parçasını tüm gücüyle atarak son camı da kırıverdi. Sonra arkadaşlarına döndü. ''Of aman, insan hafifliyor.'' Arkasından bisikletine atladı ve Polo'ya seslendi. ''Saat 6'da Dixon'un evinde, unutma.'' Polo ile işçi aynı şeyi düşündüler. Pierre'de bir bit yeniği vardı. Bakıştılar ve Polo sordu. ''Pierre, sahi iyi misin? Seninle geleyim mi?'' ''Hiç merak etme, bir şikayetim yok.'' İşçi Polo'yu uyarmak istedi. ''Onu yalnız bırakmamalısın, aklı başında değil.'' Polo hemen kararını verdi. ''Senin bisikletini alıyorum.'' Yolun kenarında duran bisikleti aldı, üstüne atladı ve Pierre'in arkasından gitti. Eve'in odası. Lüset hala yatağın üzerine kapanmış, ablasının elini sıkıyordu. El birden kımıldandı. Lüset irkildi, şaşkın bir halde Eve'in yüzüne baktı ve bir çığlık attı. ''Eve, ablacığım, Eve!'' Ablasının kucağına atılarak hıçkırıklar arasında boynuna sarıldı. Eve koruyucu bir şefkatle onu bağrına bastı ama gözü hep kocasındaydı. Lüset gözyaşları arasında kekeledi. ''Eve, beni öyle korkuttun ki, zannettim ki...'' Eve yavaşça sözünü kesti. ''Biliyorum.'' Hiç kıpırdamayan Andre afallamıştı. Döndü, kapıya doğru yürüdü. ''Gidip doktoru çağırayım.'' Eve engel olmak istedi. ''Andre, kesinlikle boşuna.'' Kapıya varmış bulunan Andre döndü ve canı sıkılarak ''Değil canım, değil.'' diye itiraz etti. Kapıyı çekti, alelacele çıkıp gitti. Andre gidince Eve yarı doğrularak kardeşine sordu. ''Bana bir ayna verir misin?'' Lüset şaşkın şaşkın yüzüne baktı. ''Sen?'' ''Evet, tuvalet masasının üzerindeki aynamı.'' Andre taşlıkta apartmanın kapısına doğru yürüyordu. Yan gözle endişe içinde etrafına bakındı. Hiç düşünmeden şapkasını, bastonunu aldı, bastonu hiddetle fırlattı ve çıktı. Lüset, Eve doğru eğildi, istediği aynayı ona uzattı. Eve aynayı eliyle yakaladı, yüzüne derin derin bakıp söylendi. ''Kendimi görüyorum.'' ''Ne dedin?'' ''Hiç.'' Lüset karyolanın kenarına oturmuş, endişeli gözlerle ablasını seyrediyordu. Eve aynayı tekrar kutusuna koydu, kardeşinin elini avucuna aldı. Yüzü ciddileşmişti. Derin bir sevgiyle sordu. ''Lüset, Andre ile senin aranda ne var?'' Lisette'in gözü hayretten dört açılmıştı. Biraz bozulmuştu ama içtendi. Hiç, ne olsun istiyorsun, onu çok severim. Eve Lisette'in saçlarını okşayarak şefkatle konuştu. Beni param için aldığını biliyor musun? Lisette alındı ve itiraz etti. Eve, Lisette o benden nefret ediyor. Lisette ablasından biraz çekinerek cevap verdi. Eve hastalığında her gece başucunda bekledi. Beni 20 defa aldattı. Çekmecesini aç. Orada paket dolusu kadın mektupları bulacaksın. Lisette birdenbire kalktı. Gücenmiş bir hali vardı. İnanmıyordu. Eve, hakkın yok. Eve sakince cevap verdi. Git çekmecesine bak. Yorganı üzerinden attı ve kalktı. Lisette de ablası ona korku veriyormuş gibi geriledi. İnatçı ve hatta biraz sinsi olan genç kız kıyasıya söylendi. Andre'nin mektuplarını karıştırmayacağım. Sana inanmıyorum Eve. Andre'yi senden iyi tanıyorum. Eve kardeşinin omuzlarından tuttu. Bir an gözlerinin içine baktı. Sonra kızmadan fakat sert bir şefkatle ve aynı zamanda hafif bir alayla karşılık verdi. Onu benden iyi mi tanıyorsun? Onu daha şimdiden benden iyi tanıyacak kadar oldun mu? Peki dinle. Ne yaptı biliyor musun? Seni dinlemiyorum. Artık seni dinlemek istemiyorum. Senin ya ateşin var ya da beni üzmek istiyorsun. Lisette. Sus. Lisette kaba denebilecek bir hareketle ablasının kolundan sıyrılıp koşup gitti. Eve kollarını bırakıverdi ve kaçmakta olan Lisette'in arkasından baktı. Charlier'lerin oturduğu bina. Pierre birkaç tereddütlü adımdan sonra Eve Charlier'in oturduğu gayet şık binanın kapısı önünde durdu. Başını kaldırdı, numaraya baktı. Tam içeri girmeye hazırlanırken içeriden iki milis subayı çıktı. Pierre hemen kayıtsız bir tavır takındı ve eşiği geçmek için onların uzaklaşmasını bekledi. Aynı dakikada Polo bisikletiyle gelip biraz ötede kaldırımın kenarında durdu. Pierre'in muhteşem binaya girdiğini görünce hayretten dona kaldı. Binanın holü. Pierre tenha olan holü ağır ağır geçti, camlı kapının arkasından görülen kapıcı odasına doğru yaklaştı. Adam özel giysi giymişti, elbisesi gayet düzgün ve koyu kırmızıydı. Pierre kapıyı aralayarak sordu. Madame Charlie nerede oturuyor? Kapıcı tok bir sesle, soldan üçüncü diye tarif etti. Sağ olun. Kapıyı çekerek büyük merdivenin yolunu tuttu. Fakat onu kuşku dolu bakışla izlemekte olan kapıcı kapıyı açtı ve sert bir sesle ihtar etti. Servis merdiveni sağdadır. Pierre şiddetle geriye döndü, kızgın bir şekilde ağzını açtı, sonra omuz silkerek yandaki kapıya doğru yürüdü. Kapının üzerinde servis kelimesi okunuyordu. 7. ayrımın sonu, sayfa 83.